Ayrım 16, sayfa 204. Penrod Tutti Adası'nın karşısındaki kıyıda ileri tabyanın siperindeydi. Dayanıklılıklarını kontrol etmek üzere kum torbalarına tekme attı. Boşalan darı çuvallarını doldurtup tahkimatın zayıf olduğu yerlere dizdirtmişti. İşin ayrıntılarıyla uğraşmakla görevli Mısırlı çavuşa "Bunlar iş görür," dedi. "Şimdi tüfek siperleri için biraz daha mazgal tahtasına ihtiyacımız var." General Gordon'un emriyle terk edilmiş binalardaki ahşap doğramaları söküp siperleri güçlendirmekte kullanıyordu. Her 50 ya da 100 adımda bir durup aşağıdaki nehir yüzeyini kontrol ederek kum torbalarından oluşan duvarda yürüdü. Duvarın dibiyle suyun kıyısı arasına işaret çubukları taktırmıştı. Bir ay önce Nil çubukların tepesini 90 santim kadar aşıyordu. 2 hafta önce 3-5 santim geri çekilmişti. Şimdi ise kıyıdaki boşluk neredeyse 2 metreye ulaşmıştı. Nehir her gün biraz daha alçalıp çekiliyordu. Birkaç ay sonra aşağı Nil ile aynı seviyeye inmiş olacaktı. Dervişler de bunu bekliyorlardı. Böylece askerlerini kıyıya çıkarıp teknelerini sağlama alacak kadar bir kıyı şeridi olacak ve kente son saldırılarını yapmadan önce sağlam bir zemine basabileceklerdi. Penrod aşağıdaki çamurlu zemine atladı ve çubuklarını geri çekilen nehre doğru itti. Şimdi çubuklar kıyıdan 15-20 metre içerideydi. Güçlü bir saldırı için daha fazla yere ihtiyaçları var diye düşündü ama nehir çok hızlı alçalıyordu. Mehdi Osman Atalan gibi kurnaz ve deneyimli komutanlara sahipti. Yakında gece yarısı baskınlarıyla savunma hatlarını zorlamaya başlayacaklardı. Acaba bizi önce nereden vuracaklar diye merak etti. Kenarda yürüyüp zayıf noktalara baktı. Mukran Kalesi'ne vardığında ilk saldırının gelebileceği en az 2 yer saptamıştı. General Gordon'u kalede en sevdiği gözetleme yerlerinden birinde buldu. Dürbününün, defterinin ve haritalarının yayıldığı bir portatif masanın önünde gölgeliğin altında oturuyordu. "Otur Ballantyne," dedi, "susamış olmalısın." Masadaki toprak su testisini gösterdi. "Teşekkür ederim efendim." Penrod kendine bir bardak su doldurdu. "Suyun tam yarım saat kaynatıldığından emin olabilirsin." Bu aslında iğneli bir laftı. Gordon kırbaç tehdidiyle tüm garnizonda içme sularının bu şekilde kaynatılmasını emretmişti. Bunun gerekli olduğunu Çin'deki tecrübeleri öğretmişti. Sonuçlar kayda değerdi. Her ne kadar başta Penrod bunun da Gordon'un kaprislerinden biri olduğunu düşünse de sonunda bu davranışın ateşli bir savunucusu olmuştu. Su tulumlarını General Gordon'un emirlerini açıkça çiğneyerek kentin lağımlarının boşaltıldığı nehirden dolduran sivil halk koleradan kırılıyordu. Oysa garnizondaki askerler arasında sadece 3 vakaya rastlanmıştı ve hepsi de itaatsizlik edip kaynamamış su içen askerlerdi. 3 kurban da ölmüştü. Penrod şansları varmış demişti David Benbrook'a. Yaşasalardı Gordon onları vurdururdu zaten. "Köpek ölümü diyorlar buna. Feci kokular yayan dışkı ve kusmuklar arasında vücudunuzdaki tüm kas ve sinirler ıstırap vererek düğümleniyor ve bir deri bir kemik kalıyorsunuz." David ürpermişti. "Bana göre değil, teşekkür ederim. Ben suyumu kaynamış içmek istiyorum." Penrod bu tarifi hatırlayınca tüylerinin ürperdiğini hissetti. Çok gerçekçi bir tarifti. Ama susuzlukla kolera kadar hızla öldürebilirdi. Sıcak ve çöl havası insanın bedenindeki tüm suyu emer, gırtlağını kavururdu. Kupasını kaldırıp hafif is kokusunu aldı, bu suyun temiz olduğunun kanıtıydı. Sonra 4 büyük yudumda suyunu içti. "Evet, şimdi Ballantyne, kuzey kıyısından ne haber?" Gordon vaktini asla keyif yaparak geçirmezdi. "Hat boyunca bazı zayıf noktalar saptadım." Penrod kendi saha haritasını masaya yaydı ve bir köşesine bir testi koyarak sabitledi. Birlikte üstünden geçtiler. "Burası ve burası en kötü noktalar. Nehir seviyesi önemli ölçüde alçalıyor. Dünden bu yana 7-8 santim inmiş. Her günde daha hızlı alçalıyor. Buraları takviye etmemiz gerek." "Tanrı biliyor ki çalışmaları yürütecek adam ve malzeme bulmakta zorlanıyoruz." Gordon kurnazca baktı Penrod'a. "Evet, önerecek bir şeyin var mı?"
"Şey efendim, dediğiniz gibi tüm hattı kontrol altında tutamayız." Gordon kaşlarını çattı. Kendi tabiriyle işe yaramaz Johnny'lere tahammülü yoktu. Penrod azar işitmemek için çabucak atıldı. O yüzden bence dervişlere kasıtlı olarak bazı boşluklar yaratmalıyız dış hatlarımızda.
Ah, Gordon'un çatık kaşları yükseldi. Zehirli hediyeler ha?
Kesinlikle efendim. Bir geçiş bırakalım, sonra ardına bir tuzak kuralım. Onları çıkmaz sokaklardan birine yöneltelim ve dizdiğimiz mitralyözlerle ateş açalım.
Gordon düşünceli bir tavırla çenesindeki gümüşü sakalları ovuşturdu. Hicks'ten kalma iki tane Gatling mitralyözleri vardı sadece. Çok hantal ve havalili bulduğu için El Obeid seferinde onları yanına almak istememişti. Her silah sağlam akzarı ve iki demir tekerliği olan kendi ağır sehpasına monte ediliyordu. Her sehpayı en az 4 öküzün çekmesi gerekiyordu. Mekanizmaları hassas olduğu için taşınırken kırılabiliyordu. Hicks tek bir noktadan sürekli atış yapılmasından çok piyadelerin yaylım ateşinin etkisine inanıyordu. Gatling mitralyözleri durağan bir savunmada işe yarayabileceğini düşünüyor ama hareketli bir saldırı birliğinde işi olmadığına inanıyordu. El Obeid'i yok etmek üzere sefere çıkarken bu iki silahı ve 100.000 özel mermisini Hartum'daki cephanelikte bırakmıştı. Penrod onları cephaneliğin bir köşesinde tozlu brandalara sarılı olarak bulmuştu. Gatling'leri tanırdı. Emrindeki Mısırlı askerlerden bu işe en yatkın olanlar arasından iki tim oluşturmuş ve bir hafta boyunca onları eğitmişti. Silahların karmaşık bir ateşleme mekanizması olmasına rağmen çabuk öğrenmişlerdi. Bakır korumalı kartuşların hızla silahın tepesindeki yuvaya yerleştirilmesi gerekiyordu. Mitralyözcü ağır bir el manivelasını çeviriyor ve 6 tane ağır pirinç top merkezi bir şaft etrafında dönüyordu. Silindirden her mermi fırladığında diğer 6 kamlı sürgüden biri devreye girip silahın kuyruğuna kilitleniyor ve ateş alıp hızla dışarı atılıyordu. Ateş hızı mitralyözcünün manivela kolunu çevirme hızına bağlıydı. Birkaç dakikadan uzun süre durmadan ateş edebilmek için kuvvet ve dayanıklılık gerekiyordu. Fakat pratikte Penrod bir silahın yarım dakikada yaklaşık 300 devir yapabildiğini hesaplamıştı. Elbette ısınınca tutukluk yapıyordu. Zaten tutukluk yapmayan bir makineli silah da yoktu bildiği kadarıyla. Bir anlamda Hicks haklıydı. Gatlingler pek hareketli sayılmazdı. Penrod sürpriz bir gece saldırısında bu silahları kentin 10 kilometreyi bulan savunma hattında oradan oraya taşımanın mümkün olamayacağını anlamıştı. Penrod planını özetledi. Zayıf gibi gösterdiğimiz noktadan Gatling'lere doğru çekmek ve hepsini biçmek efendim.
Birinci sınıf, Gordon'un yüzü sevinçle aydınlanmıştı. Tuzaklarını nereye kurmayı düşündüğünü bir daha göster bakayım.
Efendim, şurasının yani limanın hemen altının en belirgin nokta olduğunu düşündüm. Gordon başıyla onayladı. Öteki noktada şurası olabilir, hastanenin karşısı.
Penrod işaret parmağını haritada ilerletti. Bu iki noktanın arkasında dar sokaklardan oluşan bir labirent var. Onları moloz ve tahtalardan yapacağımız setlerle kıstırıp Gatling'leri de sağlam tuğla siperlere yerleştireceğim. Bir saat daha plan üzerinde çalıştılar.
Çok güzel Ballantyne, hazırlıklara devam et.
Sonunda Gordon onu serbest bırakmıştı. Penrod selam verdi ve kalenin siperlerinden çıkmak için rampaya yöneldi. Yarı yolda durup kuzeye baktı. Sadece 12 kadar keskin gözler bulutsuz, çelik mavisi gökyüzünde hareket eden küçük siyah noktayı fark edebilirdi. Önce bunun kuzeydeki Monastir çölünden gelen bir saker şahini olduğunu düşündü. Cephaneliğin saçaklarında çok güzel bir çift kuşun yuva yaptığını görmüştü. Küçük lekenin yaklaşmasını izledi ve sonra başını salladı.
Hayır, bu şahin uçuşuna benzemiyor.
Aradaki mesafe azalınca anlamıştı, bu bir güvercindi. Yakup'la kuzeyden gelirken yaşadıklarını gayet iyi hatırlıyordu. Büyük bir dikkatle güvercini izlemeye başladı. Hayvan nehre yaklaşırken Omdurman kenti üzerinde daireler çizmeye başlamıştı.
Kuş güvercinliğe dönüyor, manevrayı tanımıştı. Bir güvercin uzun bir uçuşa hemen hemen daima dönüşler yaparak başlar ve aynı biçimde bitirip yuvasına inerdi. Kuş nehrin üstüne bir dalış yaparak neredeyse Penrod'un başının üstünden inişe geçmişti.
Başka bir kanlı derviş kuryesi.
Hayvanın bacağına sarılı minik ruloyu görebilmişti. Saatini çıkarıp zamanı kontrol etti. 4:17 geçiyor. Nehri geçerken yitirdiği saatten sonra bunu Konsolos Le Brand'dan fahiş bir fiyata almıştı.
güvercinin yeni bir daire çizerek konsolosluk sarayına doğru alçalışını ve sonra yan yatıp Nil'in üstüne doğru alçalışını seyretti. Kuşu son kez Omdurman'ın güney eteklerinde görebildi. Saatini cebine sokarken izlendiğini hissetti ve etrafına bakındı. General Gordon'un başı belirmişti siperlerin üstünde. "O neydi Ballantyne?" diye seslendi aşağı. "Emin olamıyorum general ama yine de kuru güvercin kakasına karşı bir İngiliz altınına bahsi girerim ki Mehdi ile kuzeydeki ordusu arasında düzenli olarak posta güvercini gidip geliyor." "Eğer haklıysan o mesajlardan birini okuyabilmek için bir İngiliz altınından çok daha fazlasını veririm." Gordon öfkeyle karşı kıyıda güvercinin konduğu camiye bakıyordu. Penrod kente geleli neredeyse bir ay geçmişti. O zamandan beri Kahire'den hiç haber alamamışlardı. General Stewart ile kurtarma birliğine ne olduğunu bilmelerine imkan yoktu. İlerlemeye başlamışlar mıydı? Engellenmişler miydi? Öte yandan belki de sadece birkaç günlük mesafeye kadar gelmiş de olabilirlerdi. "Ballantyne, bana şu güvercinlerden birini nasıl yakalarsın?" diye sordu Gordon sakin bir sesle. Ertesi gün akşamüstü saat 4'ten biraz önce Penrod Konsolosluk Sarayı'nın terasında başı havaya dikili, kuzeyi izler vaziyette bekliyordu. "Tam zamanında!" diye bağırdı. Çünkü kuş kuzeyde beklediğinden biraz daha doğuda ortaya çıkmıştı. Başının üstünden geçerken gözlerini kısıp hızını ve yüksekliğini tahmin etmeye çalıştı. 60 metre ve kuyruğu tutuşmuş gibi gidiyor diye mırıldandı. "Ama rüzgar yok ve bundan daha yüksekten sülün avlamıştım." Eski zaferinin anısıyla bıyığını sıvazladı. O akşamki konsolosluk yemeği resmiydi. Hepsi de kentte kalan diplomatlardan ve Kahire'deki Hidiv'in sivil yöneticilerinden olan 12 konuk vardı. Her zamanki gibi Rebecca babasına eşlik ediyordu. David Rebecca'ya ve Safran'a sormadan Ryder Courtney'e de davetiye yollamıştı. Fırsat bulabilseler her ikisi de buna itiraz ederlerdi. Ryder'ın kent kurtulunca satıp bol para kazanmayı umduğu ve üzerine titrediği bir düvesi vardı. Kentin kurtuluşu uzadıkça uzuyor, hayvanın giderek artan iştahıyla başa çıkmakta her gün biraz daha güçleşiyordu. David'in davetini alınca hayvanı kesti ve iki şişe konyak ile birlikte koca bir budu konsolosun mutfağına yolladı. Rebecca bu hediyenin bir barış teklifi olduğunu anlamış ve korkunç bir şekilde arada kalmıştı. Akşama krallara layık bir şölen özelliği verecek böyle bir armağanı geri gönderebilir miydi? Ama aksi halde de Ryder'ın varlığını kabullenmiş olacaktı ki buna da hiç hazır değildi. Sonunda ikilemi Amber'le bir mesaj yollayarak çözdü. Babasının adına teşekkür etmişti mesajda. Bunun kendi tarafında bir zaaf olduğunu biliyordu ama kendisini de onun yemeğe gelişiyle ilgili tek kelime etmeyerek rahatlatmıştı. Ryder adeti olduğu üzere davete en son geldi. Şık ceketinin içinde son derece zarif ve halinden memnun görünüyordu. Bu durum Rebecca'nın daha da öfkelenmesine neden olmuştu. Nazira yalan söylemiş diye düşünüyordu. Babası ve konsolos LeBlanc ile sohbet eden Ryder'ı göz ucuyla süzerken hiç de üzgün bir hali yoktu. Tam o anda izlendiğini hissetti. Hızla dönünce yüzbaşı Ballantyne'ın artık iyice asabını bozmaya başlamış olan o muhtat tebessümüyle kendisini süzdüğünü gördü. Sürekli beni izliyor diye düşünerek başını çevirdi ve başka bir yere bakmaya başladı. O arada yüzbaşının saç ve favorilerinin çok hoş bir biçimde uzadığını da fark etmişti. Yanaklarının yandığını ve belinden aşağıda rahatsız edici bir şeyler olduğunu hissetti. Şimdilerde General Gordon'a yalakalık etmekle meşgul olan eski Hartum valisi İmran Paşa'ya döndü. 10 dakika sonra yüzbaşı Ballantyne hala izliyor mu diye fark ettirmeden etrafına bakındı ve onun ikizlerle hoşça vakit geçirdiğini görünce beyninden vurulmuşa döndü. Belki de ikizler onunla hoşça vakit geçiriyorlar demek daha doğru olurdu. Hem Amber hem Safran kızlara yakışmayacak şekilde çığlık çığlığa kahkahalar atıyordu. Onlara kanıp yemeklerini mutfakta Nazira ile yedirmek yerine davete katılmalarına izin verdiğine pişman olmuştu. Ryder Courtney'in yanına Safran'ı oturtarak bir puan üstünlük sağlamıştı. Çocuk onunla bir daha asla konuşmamak konusundaki yeminini tutmakta güçlük çekecekti. Yüzbaşı Ballantyne ise kendisinden mümkün olduğunca uzağa, masanın ucuna babasının yanına oturtmuştu. Masanın ortasında muhteşem pes pembe but yatıyordu. Etrafı da meyvelerle süslenmişti. Grup büyük bir sessizlik içinde yemeğe daldı. Tabaklar alındıktan kısa bir süre sonra yüzbaşı Ballantyne babasına bir şeyler fısıldayıp ayağa kalktı, başıyla Rebecca'ya selam verdi ve salondan ayrıldı. Onun gidişiyle ilgili bir açıklama yapmasına gerek yoktu. Ne de olsa savaştaydılar ve yüzbaşı şehrin savunmasından sorumluydu. Yine de onu biraz daha aşağılama fırsatını kaçırdığı için üzülmüştü. Masadaki diğer uygunsuz kişiye bir göz attı ve Safra'nın Ryder'ı açıkça bağışlamış olduğunu gördü. Yemeğin başında Ryder onun kibirli halini görmezden gelip tüm dikkatini sağ tarafında oturan Amber'a yöneltmişti. Bu da Safra'nın kıskançlık gözyaşlarına boğulmasına neden olmuştu. Sonra Ryder taktik değiştirmiş ve bütün ilgisini Safra'na çevirmişti. Kız buna hazırlıklı değildi. "Safran, Lucy'nin bebekleri oldu biliyor musun?" Safran tuzağı fark etmeden büyük bir ilgiyle Lucy'nin ikiz bebeklerini, neye benzediklerini, Lucy'nin onlarla nasıl gururlandığını dinlemeye koyulmuştu. Ryder onlara Billy ve Lily adlarını takmıştı. "Ah, yarın gelip onları görebilir miyim? Lütfen Ryder!" diye bağırdı. "Ama Safi, Nazira bana kendini iyi hissetmediğini söylemişti." O dündü, kendimi biraz halsiz hissediyordum. Ryder halsiz sözcüğünü lügatına yeni eklediğini anlamıştı. Ama artık gayet iyiyim. Amber'le sabah 7'de geliriz. Anlaşmazlık Safra'nın taviz vermesiyle sona evrilmişti. Rebecca çocuğun saflığına hafifçe gülümseyip tekrar konsolos LeBlanc'a döndü. Babasının Ryder'a bu adamın dört bacaklı kaz kadar garip olduğunu söylediğini duymuştu. Ne yazık ki ona bunun anlamını soramayacaktı. Tuhaf bir benzetmeydi ve Ryder her şeyi bilirdi. Sanırım zamanla onu bağışlayacağım diye düşündü ama şimdi değil. Tatlı ılık bal soslu yeşil kek ezmesiydi. David Benbrook'un kışkırtmasıyla Batchit sarayın çatısındaki yabani arı kovasından bal çalmıştı. Kendisinde arı alerjisi olduğu için kovana yaklaşması kesinlikle yasaktı. Tatlı da sevinçle karşılanmış ve limoj personeli ile tatlı kaseleri silinip süpürülmüştü. LeBlanc, Rebecca'ya, 81'de Le Grand Vefor'u ziyaretimden beri bu kadar güzel bir ziyafete katılmamıştım dedi. Dört bacaklı kaz kadar garipmiş ama aslında fena adam değil diye düşünen Rebecca, bu yeni cömert ruh haliyle tekrar Ryder'a göz attı, göz göze gelince de başını sallayıp tebessüm etti. Doğrusu onun açıkça rahatlaması hoşuna gitmişti. Çok mu hızlı davranıyorum diye kendini sorguladı. Aslında hızlı davranmanın nasıl olduğunu pek kestiremiyordu. Ama babası hızlı kadınları onaylamıyordu. Yani en azından öyle söylemişti. Misafirler gidip de döner merdivenden yatak odalarının bulunduğu kata çıktıklarında babası ona sarılıp kendisiyle ne kadar gurur duyduğunu ve ne kadar hoş bir genç hanım olmaya doğru gittiğini söyledi. "Demek ki hızlı olmaya başladığımı düşünmüyor," dedi Rebecca içinden, ama yine de garip bir hoşnutsuzluk hissediyordu. Yatmaya hazırlanırken eksik bir şey var diye fısıldadı. Neden mutsuz olmam gerekiyor? Hayat çok kısa. Belki Mehdi kenti yarın yerle bir edecek ve her şey bitecek. Ve ben bir şey yaşamamış olacağım. Sanki canavar onun sözlerini duymuş ve ininde harekete geçmiş gibi Nil'in karşı kıyısından top sesleri gelmeye başladı. Bir top mermisinin tepelerinden aşıp kanal yakınındaki yerli bölgesinde bir yere çarptığını duydu. Başında yine altın halesiyle saçları omuzlarına dökük olarak sabahlığını giydi. Lambayı kıstı ve balkon kapısını açtı. Kendini suçlu ve kararsız hissederek durakladı. Sonra orada kimse olmayacak diye kendini yatıştırdı. Gece yarısını geçti. Eğer uyanıksa bile Gatling'lerin başındadır. Balkona çıktı ve kendine engel olamadan aşağı bakıp demir hindi ağacının dallarının arasını araştırdı. Tahmininde haklı olduğunu anlayınca hayal kırıklığının yarattığı bir huzursuzluk hissetti. Kimsecikler yoktu. İçini çekip dirsekleriyle duvara yaslandı ve nehrin ötesine bakmaya başladı. Cehennem bedevisi bu gece erkenci diye düşündü. Güneş batımından bu yana bir tek o top atışı duyulmuştu ve şimdi ortalık sessizdi. Ay ışığında dalışlar yapıp daireler çizerek terasın dibindeki firavun inciri ağacının üst dallarındaki böcekleri avlayan yarasaları seyretti. Birkaç dakika sonra tekrar içini çekti ve doğruldu. Uykum yok ama geç oldu, yatsam iyi olur diye düşündü. O anda demir hindi ağacının gölgeleri arasında bir ateş parladı ve yüreği ağzına geldi. Parlayan ateşin sarıya dönen ışığında adamın akiye işlenmiş gibi görünen yüzü belirdi. Geri kalan yerleri karanlıktaydı. Dişlerinin arasında uzun siyah bir puro duruyordu. Puroyu kibritin alevine uzattı ve derin bir nefes çekti. Alev iyice parlak bir hal almıştı. "Ah tatlı İsa, ne kadar güzel," diye düşündü Rebecca. Sözlerin ağzından fırlamasına engel olamamıştı. Yanan kibriti hala yüzünün önünde tutan Penrod başını kaldırıp ona baktı. Rebecca da bakışa karşılık verdi. Adam 50 metre ötedeydi ama Rebecca kobra görmüş bir kuş gibi donup kalmıştı. Penrod kibriti üfledi ve yüzünün hayali ortadan kayboldu. Sadece pürosunun ateşi görünüyor, nefes çektikçe parlıyordu. Sızı yine başlamıştı. Her yanını sarmış, duygularını kontrol edemeyecek kadar takatsiz bırakmıştı Rebecca'yı. Transa geçmiş bir kadın gibi yavaşça döndü, yatak odasına girdi ve oradan da koridora çıktı. Babasının dairesinin kapısını geçti ve ipek halıda çıplak ayaklarıyla koşarak merdivenin başına geldi. Uçarcasına aşağı indi ve birden kendisi gidene kadar onun terastan ayrılmış olabileceği korkusuyla çarpıldı. El yordamıyla çift kanatlı ön kapının mandalını aradı. Kapıların açılması için geçen süre sonsuzluk gibi gelmişti. Çimenleri koşarak geçti ve onun karanlık gölgesinin daha önceki yerinde olduğunu görünce aniden durdu. Penrod puroyu ağzından çıkarıp taşlara attı ve bekledi. Rebecca'nın ayakları kendiliklerinden önce yavaş sonra hızlı hareket etmeye başlamıştı. Ben diye kekeledi. Konuşma diye emretti Penrod ve Rebecca nedenini çözemese de büyük bir minnet duydu. Kendini genç adamın kollarına attı ve kollar etrafına dolandı. Gerçeklikle tüm temasını yitirmişti. Erkeğin ağzındaki puro kokusu değerli misk kokusuyla nadir bir şehvet kokusu olan damıtılmış esmer amber kokusuyla karışmıştı. Rebecca kendini ürkmüş ve çaresiz hissediyor ama bir yandan da bir peri şatosuna girmişçesine güvende olduğunu duyumsuyordu. İpek geceliği ve ince pamuklu sabahlığı erkeğe bir engel teşkil etmiyordu. Giysilerinin altında teni alev alev yanıyordu. Ama genç adamın şeytani parmakları içinde daha derin, daha yoğun ateşler yanmasına yol açıyordu. Gözlerini kapadı, başını arkaya itti ve onun dokunuşlarına teslim oldu. Birden dayanamayacağı kadar şiddetli bir hisle nefesi kesildi ve gözleri sonuna dek açıldı. Karın boşluğundaki ıstırap verici düğüm çözülmüş ve yerini yepyeni muhteşem bir duygu alarak tüm benliğini sarmıştı. Aşağı baktı ve geceliğinin önünün göbeğine kadar açık olduğunu ve erkeğin ağzının göğsüne kapanmış olduğunu gördü. Dişlerini meme başında hissedebiliyordu ve bir an onun kalbini ısırabileceğini düşündü. Erkek onu kaldırdı ve Rebecca kendini kuş gibi hafif hissetti. Onu çimene yatırdı, altında otların serin ve yumuşak temasını hissediyordu. Geceliğinin eteklerini sıyırdı ve gece havası uyluklarını ve göbeğini yaladı. Erkeğin ağırlığını üzerinde hissediyordu. Daha önce kendisinin hiç dokunmamış olduğu bir yerine dokunmaktaydı. Bir anda bacakları açıldı. Nehrin öte yakasındaki top bir daha gümbürdedi. Rebecca yaklaşan top mermisinin çığlığını duydu ve bir anda bacakları makas gibi yeniden birleşti. Gülle o kadar yakına düştü ki nefesi kesildi ve bağıramadı. Konsolosluğun doğu kanadına düşen top mermisi bir alev, toz, çimento ve tuğla bulutu yaratarak patlamıştı. Tüm gücüyle adamı itti ve ayağa fırladı. Ürkmüş bir ceylan gibi son hızla koşarak terası geçip merdivenleri tırmanmaya başladı. Nefes nefese babasının dairesinin yanında bulunan ikizlerin odasına daldı. Kapısı asla kilitlenmezdi. Hemen kızların yanına gidip onları kaldırdı ve ikisine birden sıkıca sarıldı. Onları sağ salim bulduğu için ve kendi kaçışından ötürü hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. ''İyi misiniz canlarım? Ah sevgili İsa, hepimizi koruduğun için şükürler olsun.'' İkizlere biraz daha sarıldı ama onlar uykulu ve aksiydiler. ''Niye bizi uyandırdın?'' diye çıkıştı Safran. ''Neyin var senin Becky? Niye ağlıyorsun?'' Amber esneyip gözlerini ovuşturuyordu. ''Niye böyle aptalca şeyler yapıyorsun?'' Cevap vermesine fırsat kalmadan elinde bir fenerle David girmişti içeri. ''Kızlar hepiniz iyi misiniz?'' ''Ne oldu ki? Niye bu kadar telaşlısınız?'' soran Safran'dı. ''Yoksa siz uyanmamış mıydınız?'' David güldü. ''Cehennem bedevisi üzüntüden ölecek.'' Aylardır sarayı topa tutuyor, ilk kez isabet ettirebildi. Ve siz sanki hiçbir şey olmamış gibi uyumaya devam ettiniz. Buna saygısızlık denir, söyleyeyim.
Ah, o gülle miydi dedi Ambe, ben rüya sanmıştım.
Neresi baba, neresi vuruldu? Doğu kanadı ama tamamen boştu, kimseye bir şey olmadı, her şey yolunda.
Rebecca yanlarından ayrılmadan ikizler tekrar uykuya dalmıştı. Ama o yatağına yatar yatmaz uyuyamadı, dua etmeye çalıştı.
Sevgili İsa, babamı ve ikizleri koruduğun için teşekkür ederim. Beni her şeyden koruduğun için de.
Daha fazla açıklama yapma gereği duymadı. O nasılsa her şeyi bilirdi.
Beni ölümden de beter bir yazgıdan koruduğun için.
Bu cümleyi bir yerde okumuştu ve şimdi kullanmak için uygun bir durum var gibiydi.
Lütfen beni doğru yoldan sapmaktan koru.
Ama duanın bir faydası olacakmış gibi görünmüyordu. Kendini hiç de korunmuş gibi hissetmiyordu. Aksine hayatı kadar değerli bir arzunun pençesine düşmüş gibiydi. Erkeğin nasıl dokunduğunu düşündü ve parmaklarının değdiği yer yine sızlamaya başladı. Ürkekçe kendi elini aşağı götürerek kontrol etti. Sıcak ve ıslak bir sıvıya değince kanama olduğunu sanarak paniğe kapıldı. Hemen elini çekip ay ışığına tuttu. Parmakları ıslaktı ama kanlı değildi. Elini yine aynı yere koyunca sızının içinde kabardığını hissetti. Soluk soluğaydı ve sımsıkı yumduğu gözlerinin önünden kötü hayaller geçiyordu. Penrod Ballantyne elinde bıçak çırılçıplak dikiliyordu tepesinde. Kendi parmaklarını onunkiler olarak hayal etti. İçindeki dev balon patladı ve sızı geçti. Büyük bir sevinç ve özgürlük duygusuna kapılmıştı. Yatağa doğru çekildiğini ve uykunun sıcak kollarına daldığını duyumsadı. Nazira uyandırdığında güneş açık balkon kapısından parlıyordu.
''Ne oldu sana peki? Sabah güneşiyle dalında parlayan olgun bir şeftali gibisin.''
''Arapça ne romantik bir dil.'' diye düşündü Rebecca. ''Ruh halime ne kadar uyuyor tanımı.''
''Sevgili Nazira, bu sabah hayatımın ilk sabahıymış gibi hissediyorum.'' dedi. O da aynı dilde. Ve Nazira'nın neden aniden o kadar endişelenmiş göründüğünü merak etti.
Penrod David'in birkaç saatliğine dahi olsa değerli çift namlulu 12 kalibrelik Londra'nın en iyi silah yapımcısı James Purdy & Sons ürünü silahlarından ayrılma konusundaki gönülsüzlüğünü anlıyordu. Bunlar olağanüstü silahlardı ve her biri ona en az 50 sterline mal olmuştu.
150 diye düzeltti David. Char Alexander ve Kaiser William'da bunların hemen hemen aynıları var.
Sizi temin ederim bunları istememizin çok önemli bir nedeni var efendim. Ve onlara ilk çocuğummuş gibi bakacağıma dair şerefim üzerine söz veririm diye dil döktü Penrod.
Umarım daha da iyi bakarsınız. İnsan dünyaya piç kurularının gelmesine de neden olmuş olabilir. Ama benim Purdy'lerim gibiler tamamen bambaşka bir konu.
Belki de onları neden ödünç almak istediğimi açıklamam gerekir dedi Penrod. David dikkatle dinledi. Penrod anlattıkça ilgisi artmıştı. Sonunda boyun eğerek içini çekti.
Pekala, fakat bir şartım var. İkizler de onlarla gidecek.
Penrod'un şaşkınlığını görünce devam etti. Silahlarımı onlar doldururlar ve onlara çok iyi bakmayı öğrettim ikisine de.
Her iki kız da görev için seçilmiş olmaya bayılmıştı. Hatta Amber Safran'dan daha da sevinçliydi. Bu onun açısından kahramanını bir süreliğine de olsa kendinden ayırmak demekti. Buluşma vaktinden bir saat önce ikisi de hazırlanmış terasta bekliyordu.
Penrod gelince ona tüfek alıp vermede ne kadar başarılı olduklarını göstermek için ısrar ettiler. Görevlerini ne kadar ciddiye aldıklarını görmüştü Penrod. Biraz eğlenmek için aldırmıyormuş gibi davrandı ve birkaç aptalca soru sordu.
''Mermileri neresine koyuyorsunuz?''
''Bunlar da mermi olmaz, aptal, fişek olur.''
Amber ciddiyetle açıklamıştı, başkomutan oydu. Bu konuyu bir gece önce lambalar söndükten sonra ve herkes onları uyuyor sanırken Safran'la tartışmışlardı. Sonunda Amber noktayı koymuştu.
''Safi, sen Ryder'ı kendine saklayabilirsin ama yüzbaşı Ballantyne benim, bunu unutma.''
Sıra tüfeği tutmaya gelince Penrod kasten hantal ve beceriksiz davranarak Amber'ı bilgisini ortaya koyma zevkinden mahrum etmedi. ''Tüfeği size uzatınca sol eliniz avucu yukarı doğru açık olacak. Bunu unutmayın yüzbaşı Ballantyne. Böylece ucunu elinize bırakabilirim.''
''Böyle mi bayan Amber?''
Gayet ciddi durmayı başarıyordu. Amber'in yaşındayken ailesiyle ilk kez katıldığı büyük avı ve adam yerine ilk kez konuşunu hatırlamıştı çünkü.
''Elinizi o kadar yukarıda tutmayın yüzbaşı Ballantyne, oraya uzanamam.''
boyları arasındaki farkı vurgulamaktan nefret ediyordu. Sonunda tatmin oldu. Hatta gösterdiği başarı hakkında yorumda bile bulundu.
Çok çabuk öğrendiğinizi söylemem gerek Yüzbaşı Ballantyne.
Sanırım sizinle ben mükemmel bir takım oluşturuyoruz Bayan Amber diye yanıtladı Penrod ciddi ciddi. Amber'in zevkten başı dönmüştü.
Evet, fakat sahiden daha önce atış yapmış mıydınız?
Safran kendini dışlanmış hissetmişti ve bu alışık olmadığı bir duyguydu.
Bir veya iki kez diye güvence verdi Penrod.
Babam İngiltere'deki en iyi atıcılardan biridir diye böbürlendi Safran.
Eminim Yüzbaşı Ballantyne'da gayet başarılı olacak.
Amber ikizine onaylamaz bir ifadeyle baktı. Şu safi bir kerecik çenesini tutamaz mıydı?
Göreceğiz bakalım dedi Safran kibirle.